Oğlum şu malları bir satamadım be.
Nereden satacağım baba?
Kendi e-ticaret sitemden. Ben mi anlatayım?
Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. Hepsijet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FİBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, KOBİ'lerin yanında.
Atiye Bey merhaba.
Merhaba sevgili Semih'cim. Geçmiş bayramınız kutlu olsun.
Sağ olun sizin de.
Biz de geçmiş bayramını kutlarım.
Kısa bir bayram arasından sonra yeniden döndük.
Tamam.
Ama zaten ne ekonomi, ne siyaset, ne dünya, ne Türkiye işi bayram bayram dinlemiyor.
Vallahi dinlemiyor. Bir de bir günde uyanıyorsun, dünya tamamen değişmiş yani, inanılacak gibi değil. Bu arada ya kafam çok karışık. Tabii ki boykota katıldık. Ama ben malum işte böyle bayram da bittiği için biraz akşamdan kalmaydım. Zaten gece 12'ye kadar ayılamadım. Şimdi benim boykotum sevap mı acaba, yoksa yani aklıma şey geldi yani.
Tam bir boom esprisi yaptınız.
Bel altı bir vuruşla karşı.
Estağfurullah.
Evet, gündeme dönelim. Lütfen ciddi olun.
Şimdi trajikomik şey galiba. Trajik gelişme galiba. Korkutucu, endişe verici gelişme galiba. Bu sefer dünyadan başlayalım. Dünyada ekonomik açıdan, siyasi açıdan sıkıntı var ama Türkiye'de insani olarak da çok ciddi sıkıntı var. Onu da konuşacağız. Ama malum Trump'ın vergileri dün itibariyle devreye girdi. Geniş çaplı vergi tarifleri değiştirdi. Yükseltildi. Onun çok büyük yansıma oldu, olacak. Onlarla başlayalım. Sonra Türkiye'deki kendi dertlerimizle vakit geçiririz diyelim. Ama önce...
Hemhal.
Ben bulamadım kelimeyi. Ama önce dünyanın durumu ne olursa olsun devam eden ticaret. Özellikle e-ticaret yapmak isteyenler için büyük hizmet sunan, kolay kullanışlı, uygun fiyatlı platform olan İKAS'a çok teşekkür ederim.
Ben de. Lütfen platformunu ziyaret edin ve bir e-ticaret sitesi ya da bir kendiniz tanıtacak e-platform sitesi kurun derim.
Evet, yani dünyada kötü gitmeyen tek şey e-ticaret.
Evet.
Ne olursa olsun yani uzun vade, orta vadeli trendlerde. O yüzden e-ticaret ve İKAS'ı tavsiye edip programımıza başlayalım.
Lütfen.
Şimdi Trump bekleniyordu ama yine de beklenmesi başka. Belki son dakikada vazgeçer, bazı ülkeyi dışarıda tutar, limitleri düşük yapar vergi tariflerini ama yapmadı. Ne diyorsunuz?
Şimdi tüm bunların arkasında bir plan falan yok bir kere. Artık adam kafayı yemiş durumda. En has dostu da ondan daha çok kafayı yemiş olan Elon Musk var. Dolayısıyla işte bizde de zamanda deli padişahlar vardı. Onları vezirler kurtarmaya çalışırdı. Zavallı kabinede çare bulmaya çalışıyor. Piyasalar açısından bakalım. Ya burada daha henüz fiyatlamalar başlamadı. Mesela Amerika dışındaki dünya ekonomisi açısından ciddi bir yavaşlamayla karşı karşıya kalacağız. Bu henüz piyasa fiyatlamalarında yok. İkincisi, Amerika'da bu iş bitmez. Misillemeler de gelecek. Trump bazı şeyler karşılığında pazarlık yapabilir ama pazarlık yapılacak bir şey yok ortada Semih. Yani Çin'e ne diyeceksin? Walmart'a ucuz işte giyim eşya satma mı diyeceksin? Yani bunu nasıl ayarlayacaksın? Yine Avrupa Birliği'ne, yani adam işte mesela çok kaliteli likörler ihraç ediyor, lüks arabalar ihraç ediyor falan. Bunları zaten Amerika'da yapamıyorsun. Adama ne diyeceksin? Dolayısıyla bunlar devam edecek ve tedarik zincirlerinden başlayarak bütün şirketlerin karlarını etkileyecek. Ben henüz Amerika ve dünya hisse senetlerinde çalkantının bitmediğini çok iyi biliyorum.
Dip değil mi?
Hiç alakası yok. Dipten bayağı uzağız.
Öyle mi?
Tabii, dipten bayağı uzağız. Bu şekilde olmaz. İkincisi, dolar endeksindeki düşüş hiç ikna edici değil. Aslında bütün bunlardan doların değer kazanması gerekir. Çünkü öteki ülkelere nazaran daha güvenli liman özelliği arz eder. Ve Fed falan da faiz indirmez. Yani bunu şey yapan, hakikaten benden çok daha zeki fon yöneticileri falan Fed faiz indirecek diye pozisyon oluyor. Hayal kuruyorlar. Yani Amerikan ekonomisinde öyle ciddi bir yavaşlama yok. Ha, olacak.
Olacak.
Ama orada bile Fed'in bu yavaşlamanın getireceği istihdam kaybıyla bu gümrük vergilerinin enflasyonist etkilerini bir teraziye koyup ölçmesi lazım. Ve bu en az 6 ay sürer. Ve bu piyasalar 6 ay daha bu faizlere dayanamaz. Yine aynı şekilde çok komik şeyler oluyor. Yani Amerika bütün dünyayı tarife saldı. Gelişmekte olan ülke hisse senetleri prim yaptı filan. Yani bu neyin kafası olduğunu ben hiçbir şekilde bilmiyorum. Özetle stagflasyona gidiyoruz. Enflasyonun ve büyük merkez bankası faizlerinin beklenenden oldukça yüksek olabileceği bir seviyeye doğru gidiyoruz. Bu yüzden çok daha, yani Wall Street'te de gelişen ülke piyasalarında da çok daha ciddi şoklar bekliyorum.
Çin ve Avrupa başta olmak üzere Ülkeye bunu nasıl misleme yapacağını düşünüyorsunuz? Ve bu mislemin sonucu kime zarar yazacak?
Ya işte sorun da orada. Bir ülkenin dış ticaret açığı olduğunda istediği kadar gümrük vergisi koyar. Sizin zaten ithalatınız olsa bu sorun çıkmazdı karşınızda. Avrupa Birliği işte Trump'ın en çok oy aldığı eyaletlere bakıyor. Orada ne üretiliyorsa onlara vergi koyuyor. Güzel bir yaklaşım. Ara seçimde belki faydası olur. Ama şunu söyleyeyim. Bu noktada Amerikan halkının çok büyük bir kısmı Trump'ın yaptığına destek veriyor. Maalesef yani. Serbest piyasa ekonomisi Amerika'da da makbul değil.
Ama enflasyonu yükseltmeyecek mi bu?
Enflasyonu yükselttiğinde görecekler.
Şimdi iş gücü olacak diye destek veriyor değil mi? İş gücü yatıracak.
Tabii
diye.
Yani işte sonunda işlerimizi Çinlere kaybetmeyeceğiz. Helal olsun yayılmacı politikalara karşı falan. Yani Çin bir noktada şey yapacak. Bir, sen vay öyle mi yapıyorsun? Ben elimdeki Amerikan tahvillerini sattım. İki, yuan'ı bırakıyorum düşmeye. Nereye kadar düşerse düşsün. Bu şekilde ben üreticilerimin kar marjı kayıplarını telafi edeceğim. Bu da tabii Çin'le rakip olan bütün Asya ülkeleri arasında kur savaşı başlatacak. Bu da yok henüz piyasa fiyatlamalarında. Çin eğer bunu da beceremezse bu sefer Tayvan'a baskı iyice artacak. Yani Tayvan'ın etrafında zaten denizde bir askeri abluka koymak, hiçbir malın girip çıkmamasına izin vermemenin antrenmanlarını yapıyorlar. Bu noktaya giderek Trump hakikaten Tayvan'ı korumaya niyetli mi ya da Tayvan'ı kurtarmak için ne kadar taviz verebilir? Onun peşinde olacaklar. Ama bütün bunların en sonunda çok uzatmayalım. Şu gerçeği görmek lazım. Bu gümrük vergilerinin tek amacı adaletsiz ticareti engellemek veyahut Amerika'nın istihdamının başka ülkeler tarafından çalınmasını engellemek değil. Trump'ın çok ciddi bir şekilde bütçe açıklarını daraltmak için para bulması lazım. Para da bir tek buradan bulunacak. İşte orada da karşımıza asıl büyük sorun çıkıyor. Amerika'da bütün dünya için gösterge teşkil eden 10 yıllık devlet tahvilinin faizi %4'e kadar düştü. Bu akıl almaz bir aptallık. Böyle bir şey olmasına imkan yok. Amerika'nın bu kadar bütçe açığı verdiği, daha fazlasını planladığı ve enflasyonun yükseleceği bir ortamda, Çin'in muhtemelen elindeki ABD tahvillerini boşaltacağı bir ortamda, o tahvil faizleri 5'lere kadar yükselir. Ve bu bütün dünya için ölüm olur hakikaten. Yani 100 bas puan Amerikan faizlerinin artması özellikle uzun vadede deprem niteliğinde bir şok olur. Hani böyle milattan önce bilmem kaç yüz bin yıllık Krakatoa yanardağı patlamış, evet. Ya 2-3 yıl güneş doğmamış. Öyle bir şeyden bahsediyoruz.
Peki bu bilek güreşi, yani Trump'ın başlattığı bilek güreşi nasıl sonuçlanacak sizce? Daha çok uzun erimli bir tahmin ama yani biz ne olacak? Yani herkesin dünya ekonomisini yavaşladığı, herkesin bu işten zarar ettiği, azdan az çoktan çokun gittiği bir şey mi olacak? Yoksa birkaç ülke akut bir krizle yüzleşecek mi? Karşı karşıya mı kalacak?
Sen de o gruba dahilsin. Herkes globalleşmeden şikayet ediyordu. Ne istiyorsunuz anlamadım ki. İşte otarki rejimine geri döndük. Yani herkes kendi üretimini ki. Ya şaka bir yana bu böyle yıllarca devam eder. Trump'ın ilk ders alacağı ara seçimlerdir. Orada ciddi kaybederse ya da senato veya temsilciler meclisinde çoğunluğu kaybederse o zaman politikalarını değiştirebilir.
Kazanırsa?
Kazanırsa daha da fazlasını. yani adam üçüncü defa aday olmayı falan düşünüyor. Bu Amerika'da darbedir açıkçası. Darbedir. Öyle bir şey olmayacak tabii. Ama mesele şu. Bazılarının bunun olabileceği ihtimalini düşünmesi dahi bu ticaret savaşlarının kalıcı olacağı anlamına gelir. Bu da dünyada çok başka bir şok yaratır.
Peki kur savaşı dediniz. O evreye ne zaman geçecek? Kur savaşları ne zaman başlayacak? Böyle giderse.
Vallahi şimdi tabii Trump her gün yeni bir şey söylediği için karar vermek güç. Mesela dün itibariyle Amazon talip olmuş galiba. Amerika TikTok'ta çoğunluğu satın alırsa Çin'e tarifelerde bir miktar indirim yapacağım diyor.
Bu tarife de böyle şey gibi mi ya? Bir gün %25.
Başka bir şey bilmiyor abi. Yani başka bir ekonomi politikasını anlamıyor bu adam. O yüzden karar vermek çok güç açıkçası ne zaman olacağı konusunda yani.
Piyasada dibi görmedi dediniz tekrar yarım. En kötüsü geride kalmadı piyasada.
Daha bir 3 ay çekeceğimiz var. Altında en iyisi geride kaldı. Altın çok saçmaladı yani. Herkes altına yığıldı. Bu noktada bu davranışsal finansta bazı kavramlar var. Bunlardan bir tanesi de hikayenin gücü. Altında da hiç kimsenin altın deşmediği hikaye jeopolitik risk arttı. Dolayısıyla biz altına sığınalım. Bu hikayenin biraz altını değiştiğinde hiçbir gerçekliği olmadığını görüyorsun. Yani jeopolitik risk artışından altının yararlanabileceği bir ortam savaş çıkmasıdır. Öyle bir şey de yok ortada yani.
Peki Türkiye'ye yavaş yavaş geçelim. Biz bu işte nasıl...
Bir dakika yok bir saniye geçmeyelim. Şimdi bak hemen atlıyorsun yani. Çünkü sana ne soracağımı biliyorsun. Elon Musk ne oldu abi? Ha? Bavulunu topluyormuş bilmiyorum. Sen sık sık görüşüyorsun. Ne oldu Elon Musk'a?
Onu şey yap, sürpriz yapacaktım size bir haftaya ama.
Aynen peki. Haftaya konuşuruz.
Bunu ilk söyleyenlerden birisiniz.
Evet.
Atay demiştiniz, hatırlıyorum.
Evet.
Atay sabredemez demiştiniz. Bakalım 6. ayı görebilecek mi?
Hayır, görmeyeceği kesin. Dün açıklama yaptı Beyaz Saray yani.
Kesin mi? Ben görmedim onu.
Doge'u kapatacaklar. Arkasından dostu ve danışmanı olarak kalacak.
Dostu ve danışman. Ama yani Musk kendi tercih gitmiyor. Çünkü hani Tesla başta olmak üzere Musk'ın ürünlerine ciddi boykot var ya. O da esasında Musk, Elon Musk'ı zorluyor. Ama daha çok Trump tarafından bir boşanma talebi Trump tarafından mı geliyor?
Biz tabii Elon Musk'ın Trump'a verdiği desteği tartışıyoruz. Ama aslında bir devlet görevlisi olmasına rağmen devletin işine karışma cesaretini de gösteriyor. Mesela şu anda Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen bir dava var. Bu sosyal medya şirketlerinin mahrem verilerine mesela devletin istihbarat teşkilatı, evet, girebilir mi? Elon Musk nereden aklına geldiyse lütfen Anayasa Mahkemesi'ne bu konuyu gündeme almayın, giremesinler diye bir şey gönderdi, hukuki mektup gönderdi. İkinci bir sorun da şu, yani Amerika'da az çok kurumsal bir yapı var. Oradaki bakanlar, bakan hakikaten kendi baktığı işin sahibi. Deli herifin biri geliyor üstünde tişörtle, bir de saçma sapan bir ceket giymiş üstüne. Ben bugün teftiş edeceğim senin bakanlığını, senin dairelerin diyor. Yani buna kimse müsaade etmez.
Bunu daha kapsamlı konuşacağız.
Ama
şimdi Türkiye'ye dönerim. Ama Türkiye'ye şöyle dönerim. Bu Trump'ın vergiye Türkiye nasıl etkiliyor? Oradan başlayalım, sonra kendi iç gündemimize devam edelim.
Etkilemiyor ya.
Yani bizde hiçbir şey etkilemiyor ya, ne güzel. Kendimiz dışında.
Evet, yani aslında biz dünyadaki klasik ülke kalıplarını, belki biraz Hindistan'a benziyoruz. Yani ihracatla büyümüyoruz. Bir sanayi teknoloji hikayemiz yok. Türkiye'de her gün tartışılıyor çok borçluyuz diye, ama aslında biz gelişen ülke ortalamasının çok altında bir dış borca sahibiz. Dolayısıyla pek kasmıyoruz. Yani Türkiye'de tarımsal mahsul iyi olsun, turist gelsin, yetiyor.
Tam bir vasat ülke. Şey,
klasik.
Klasik vasat.
Yani çukurun dibine düşmenin en güzel tarafı, daha fazla düşecek yer yok artık yani. Ki o konu konumda olduğu için.
Biz Avrupa tarafından etkileniyor belki.
Ya dolaylı olarak çok etkilenir. Yani birçok şeyi şey yapabilirsin. İşte Avrupa resesyona girebilir.
Tahvil faizleri.
Çin dumping yapabilir. Ama bütün bunlar ikinci ve üçüncü derece etkilerdir. Yani Türkiye'de ekonominin gidişatını etkileyecek boyutta Trump'tan kaynaklanan bir risk olmaz. Yani ama siyasi açıdan olabilir. Trump'ın tersine gitmemek lazım şu anda. Ve Hakan Fidan'la Mark Rubio da çok iyi geçiniyormuş gibi bir görünüm sergiliyorlar. Bu yeni atanan elçi de Türkiye hakkında güzel şeyler söyledi. Eğer şimdi zannederim Amerika'da bir tartışma var yani. Erdoğan'ın da yaptığına karışmayalım da bu ortamda bir de öyle büyük bir davet, kırmızı halı sermeyelim altına Nisan'da diye. Ama Trump'ın dediği olur eğer Erdoğan
İsterse.
Amerika'ya çağrılıp, yani 45 dakikalık bir toplantı değil, bayağı bir akşam yemeği falan gibi bir şey organize edilirse, ben bu malum siyasi şoklardan dolayı dışarıda bozulan algıyı bir miktar düzelteceği görüşündeyim.
Tamam, şimdi o zaman malum siyasi şokla gelelim. Şimdi Türkiye'de 19 Mart'ta birlikte yeni bir döneme geçtik. Başladık. Bu yeni dönemde önce şey söyleyeyim. Biz bu yayına girmeden önce Mahir Polat hastaneye sevk edilmiş.
Allah kolaylık versin.
Umarız bir an önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır diyelim. 301 tane genç biliyorsunuz içeride. Onu da hatırlatmakta fayda var. Onlara da.
Evet, bir de İçişleri Bakanlığı'nın ve hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gözaltında kötü muamele, tutuk evlerinde kötü muamele konularını ciddiye alması lazım. Bunlar inkarla olmuyor. Pek çok insan hakları örgütü bunları dokümente edebiliyorlar. Bu insanlığa karşı bir suçtur. Affı olmaz. Ve üstelik bir nefret, yani siyasi rekabetin ve siyasi olarak dışlanmışlığın dışında bir öfke ve nefret yaratır. Ve toplum içinde sürekli bir intikam havası üretir. Yani bunu yapmamak lazım insanlara.
Kesinlikle. Tartışmaya bir açık diyeyim.
Çok komik buluyorum ya. TRT bir diziyi tamamen attığı gibi, bir de dijital dünyadaki en büyük, en ağır cezalardan biri olan arşivinden kaldırmış. Yani bu hani inanılacak bir şey değil bu boyutta bir şey.
Bir de devlet kanalı ne olursa olsun, tamam biliyoruz ki artık devlet kanalı diye, ama yine de yani en azından şekilsel olarak insan biraz bir noktada bir şey duymaya çalışıyor. Çünkü sonuçta siyasi bir konu da değil bu esasında. Bir oyuncunun çıkışından dolayı kaldıracak kadar da keskinleşmemesi lazım. Zaten keskin de.
Evet, yani politik rekabetin ne kadar ciddileşirse ciddileşsin belli sınırlar içinde, evet, cereyan edeceği bir ülkede yaşamak isterdi. Ama bizde öyle bir şey yok ki. Herkes sokak kavgasına silahla geliyor. Yumrukla değil. O yüzden de işlerin daha kötüye gideceği konusunda maalesef olumsuz bir kanaatim var.
Ben de hiç iyimser değilim maalesef. Şimdi birkaç genel süreci değerlendirdik, değerlendireceğiz. Devam edecek zaten ediyor süreç. Biraz da spesifik birkaç şey sormak istiyorum. Birincisi Uğur Gülses'in bir yazısı. Uğur Gülses dedi ki, sanırım Aposto'ya yazdı. Yabancı yatırımcılar kontrolün Mehmet Şimşek'te olmadığını gördü. Aynı zamanda Özgür Özel'de biliyorsunuz Mehmet Şimşek üzerine ciddi şekilde yükleniyor. Bu rapor sebebiyle. Masak raporu sebebiyle. Mehmet Şimşek de yurt dışına gidiyor. Görüşmeler yapıyor efendim. Ortamı toparlamaya çalışıyor. Siz yabancı yatırımcılar gözünde Mehmet Şimşek'in etkisini, rolünü, anlamını nasıl görüyorsunuz? Bir değişiklik oldu mu?
Ya yabancı yatırımcıları da kategorisine göre ayırmak lazım. Bir bayağı çaylak olanlar var. Yani bunlar aslında Türkiye hikayesini çok yakından takip etmeyen ama bir şekilde gündeme geldi. Çünkü ya biz de bakalım diyen ve Mehmet Şimşek'in ağızlarına bal çaldı insanlar. Bunun dışında kimse zaten Mehmet Şimşek hakkında yanlış bir kanıya sahip değildi. Kurt yatırımcılar da hiçbir zaman onlara inanmadılar açıkçası. Dolayısıyla Türkiye'de bu yani Mehmet Şimşek'in itibarı azaldı şeklinde bir sözden bahsetmek doğru değil. Çünkü zaten kimin malını kaç para ettiğini yatırımcılar biliyordu. Burada bence asıl soru Merkez Bankası'nın itibarı. Fitch de aynı şeyi söyledi. Para politikasını yakından takip edeceğiz diye. Merkez Bankası'nın az da olsa bir bağımsızlığa sahip olduğunu ispat etmek için 17 Nisan'da faizlere hiç dokunmaması lazım. Artırsa daha iyi olur. O zaman pek çok yatırımcının Türkiye'deki siyasi olayları pek de kafasına takmadan Türkiye'ye yeniden yatırım yapacağını göreceğiz. Şu anlaşılmıyor. Yani çok güzel bir fırsat elde etmiştik. Trump'ın en düşük vergi koyduğu ülkeydik. Zaten bizi bu konu hiç ilgilendirmiyordu. Ticaret savaşından dolayı. Önümüz yazdı. Güçlü TL politikası vardı. Ve birden sevgili reisim ortaya bir siyasi kriz çıkardı. Üstelik zamanlaması da kötüydü. Niye şimdi yapıldığını kimse anlamadı. Türkiye ekonomisi bu anlamda 6 ay kaybetti. Türkiye ekonomisi aynı zamanda belki özellikle işte bu AB'nin Türkiye'ye biraz daha müsamahakar bakması ve ABD Türkiye ilişkilerinin gelişme nedeniyle bir miktar istihdam ve fabrika yatırımı da çekebilecekti. Finansal yatırımcılar başka. Onların tuzu kuru. Onlar zaten bir gece eğlenmeye geliyorlar. Hepsi böyle. Ama Türkiye'de bir şirket kurmak, yürütmek, para kazanmak yıllar süren bir iş. Bu insanlar belki Türkiye'ye bakıyorlardı. Artık gözlerini tamamen çevirdiler. Gelmezler buraya yani.
Ne zamana kadar?
Bu rejim değişince bu şeye gitmiyor ki. Yani hani
yaz tatiline gitmiyor. Yerleşmeye mi gidiyor?
Bunlar tek sefere mahsus vakalar değil. Bu bir süreç. Bunu anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani burada Erdoğan asla geri adım atmayacak ve CHP'nin şu ana kadar başarıyla ürettiği sokak siyaseti yatıştığı anda İstanbul'a kayyum atanacak, CHP'ye kayyum atanacak. Şimdi bu dünya çapında bir olay. Yani dolayısıyla Sayın Erdoğan lafıyla değil, davranışlarıyla tutum değişikliği göstermeden bu işler bitmez. Yepyeni şoklarla sürekli olarak sarsılırız. Bu oyunu değiştirebilecek tek kişi Devlet Bahçeli. Yani onun Erdoğan'a ya bu böyle olmuyor. Hani başka bir çözüm üretelim demesi lazım. O da bir öyle bir böyle söylüyor. Dolayısıyla ondan da çok umutlu değilim.
Peki bu işte muhalefetin, CHP'nin ve gençlerin muhalefetinin ekonomiye işte tüketimden gelen güç diye boykot yaptı ve bu yönde bundan sonra bir stratejinin devam edeceği anlaşılıyor. Bunun tabii ki ben zaten destekliyorum. En doğru hakkı. Ama bunun ekonomik etkiye de sonuçta da var. Küçük çapı, büyük çapı var. Zaten dediğiniz gibi moral bozuluyor. Hem yerli hem yabancısı yatırım yapmaktan çekiniyor. İnsanlar geleceğe ilgili daha da şüpheli davranıyor. Faizler yüksek kalıyor. Yani ne kadar hafif düzelttiğimiz şey varsa hepsinin bozucu etkisi var. Ve seçime de Cumhur İttifakı'nın ana senaryosu Ekim'de 2027'nin sonbaharında olması. Yani 2 seneden fazla süre var. Ekonomi dayanır mı bu kadar süre?
Dayanmaz. 2-3 ayda bir şey olmaz. Ama dediğim gibi çözüm öngöremiyorum. Ekonomi şoklara dayanmaz. Daha önce bu konuları konuştuğumuzda ben bu belirsizlik ortamında özel sektörün yatırım yapmayacağını söylemiştim. Şimdi tüketicinin de dur bakalım ne oluyor, bekleyelim ne olur ne olmaz diye bir kaygıya kapıldığını görüyorum. Bir yazar ismini hatırlasaydım muhakkak söylerdim. Çok güzel bir cümle sarf etmiş. Yani AKP'nin ürettiği kapitalist sınıfın laiklere mal ve hizmet satarak zenginleşmesi duracak artık bundan sonra. Bu çok ciddi bir ekonomik şok yaratır. Şirket bazında yani mikro bazda çok ciddi bir şok yaratır. Zaten bu boykota tabi bazı şirketlerin şimdiden yapmayayım bizimle alakalı vallahi biz yokuz dediklerini görüyoruz. Ama bir de daha genel anlamda insanların ya ben bu ay pahalı bir şey almayayım ya da ben boşver TL faizi yüksek ama dövizde kalayım ne olur ne olmaz dediği bir aşamaya gelirsek o zaman Türkiye ekonomisi çok ağır bir darbe alır.
İktidarın boykottan tedirgin olmasının sebebi de bu değil mi? Yani sadece boykotun ekonomik sonuçlarından ziyade toplum psikolojisinin de hani tüketimden uzak durması, daha güvenli yerde beklemesi, bunlardan tedirgin oluyorlar sanırım.
Evet, kesinlikle haklısın. Daha geniş anlamda yani iktidarın uzun yıllardır uyguladığı strateji, meşru siyaset alanı var. Onu kendi belirliyor ve tartışma onun istediği konularda olsun. Şimdi bunu tamamen kaybetti. Artık toplumsal diyalog veyahut da toplumsal dinamikler barışçıl bir şekilde AKP'nin ve MHP'nin hiç istemediği bir yönde gelişiyor. Gündemi kontrol edemiyorlar. Gündemi kontrol edemedikleri için bunun sonuçlarının nereye gideceğini hesaplayamıyorlar. Yani bugün artık yargının, bürokrasinin, istihbarat teşkilatlarının, güvenlik sisteminin büyük ölçüde AKP, MHP kontrolünde olduğunu ve vatandaşa değil onlara hizmet verdiğini biliyoruz. Ama böyle devam ederse onlar da geleceklerinden endişelenip sadakatleri sorgular haline gelebilir. Bir noktada bu boykot işi nereye kadar götürülür bilmiyorum ama hani Erdoğan'a yakın olduğu iddia edilen müteahhitin dairelerini de almayan boyutlarına gelirse ne yapacağız?
Evet.
Ya da CHP, ya arkadaşlar bugün de hiç kimse işe gitmesin, ne yapacaklar ki bize, hastayım işte dese ne olacak bunun sonuçlarını kestiremiyoruz.
Evet, işte yani zaten geleceğe daha ümitsiz olmanın sebepleri de bu.
Evet,
yani çok keskinleşiyor, çok.
Ya işte özellikle Batı basında Erdoğan'ın sonu geldi, bu rejim gidici falan gibi laflar duyuyorum. Öyle gitmiyor rejimler.
Evet.
Öyle gitmiyor. Yani. Evet. Hiç öyle gitmiyor. Aksine hiçbir şekilde şöyle düşünmekte fayda var belki. Şu anda Erdoğan'ın peki hata yaptım, demokratikleşelim demekten elde edebileceği hiçbir şey yok.
Yok.
Düşün yargı bağımsız. Düşün hiçbir kanal kapatılmaktan korkmuyor. Yok, hiçbir yani. Şirket...
Haksız veya vergi denetiminden korkmuyor.
Bir de yani telefon açtığında 1000 otobüs göndermiyor yani. Mitinglere.
Veya tweet atmak tamamen serbest.
Aynen öyle. Dolayısıyla yani onun kendi nimet külfet dengesi evet. açısından baktığımızda artık bu yolun sonuna gir. Nereye kadarsa gidecek. Ya toplumsal muhalefet yani CHP'yi değil sokaktaki vatandaşın muhalefetini öldürüp despotik rejime geçeceğiz. Rusya gibi olacak burası. Göstermelik seçimler. Ya da bilmiyorum hangisi olur. Tersi olacak.
Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde CHP'nin ikinci tek başına iktidar olamamıştı. 2016 mıydı?
2015'te.
2015. Evet. O zaman o tren kaçtı bence artık. Ondan sonra hiçbir zaman Türkiye demokratikleşerek iktidarın güçlenebileceği bir aşamaya tamamen geçti yani.
Evet. Yani bu işi artık bir seçim temizler. Bence zaten Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına almak büyük hataydı ama onun gerisi gelecekti. Orada geri adım attılar. Şimdiki aşamada kesinlikle CHP'nin kayyumlaştırılıp 1-2 yıl seçim isteyemez hale getirilmesi. Bu süre zarfında da mecliste işte çeşitli vaatlerle veyahut da önerilerle
360'ı
bulup. 360'ı bulup istedikleri zaman seçim yapabilecek hale gelmek. Tabii istediği zaman seçim yaptırmak bir başarı olsa da o seçimi kazanabileceğin anlamına gelmez.
O da ikinci aşaması.
Çünkü ekonomi düzelmez.
Böyle seçime zorlarsan düzelmez tabii.
Kesinlikle düzelmez. Ha belki daha kötüye gitmez tamam. Çünkü bize yararlı şeyler de oluyor. İşte petrol fiyatı tabii, düşüyor. Tabii. Bu çok büyük bir
ama anlamda. Anketlerde şu anki durumda zaten AKP kaybediyor.
Evet ama o fark yeterli değil. Aslında CHP'nin yükselmesi tabii ki başarı ama bu kadar kötü yöneten ve bu kadar zulüm yapan partinin anket ortalamalarında
28-30.
Evet ve sadece 3 puan gerisinde CHP. Yani Cumhurbaşkanı da Erdoğan bayağı geri düştü ama yani anketlerde bir 10 puan falan geriye düştü.
Çekirdek oya geri dönüyor işte. Çekirdek oya dedik ki.
Onu zannederim KON'da %25 civarında tahmin etmişti. Evet. İnşallah yanlış bir şey söyleyeyim. Yani oraya kadar düşerse o zaman daha değişik şeyler olur.
Peki Türkiye piyasalarının özel olarak kısa bir yorum rica edeyim.
Ya valla dediğim gibi bunlar bir sefere mahsus olaylar olsaydı çok büyük fırsatlar var. Gidin borsada pozisyon alın derdim. Ama devamı gelecek ve borsa bu şoklardan sürekli olarak etkilenecek. İnsanlarda bir güvensizlik doğacak. Yine de önümüz yaz. Bu kadar basit. Yani eğer bu olaylar turizm rezervasyonlarını etkileyecek boyutlara gelmezse Merkez Bankası faiz indirse dahi çok rahatlıkla döviz kurunu istediği yerde tutar Ekim sonuna kadar. Bu yüzden de en kolayı TL mevduatta kalmak. Yine özellikle bu Merkez Bankası'nın likidite ihaleleri falan piyasadaki serbest parayı çekmesiyle TL mevduat faizleri özellikle yüksek parası olanlar için bayağı yükselmeye başladı. Hep altın soruluyor, soruyorum. Yani kesinlikle uzak durun. Şu anda altının vardığı fiyat en az 4-5 büyük yatırım bankasının 2025 yılı sonu için önerdiği fiyat. Ve söylediğim gibi altın hikayesinin altı deşildiğinde de ortaya hiçbir şey çıkmıyor. Bir de yani dolar altın %10 daha prim yapsa sene sonuna kadar... Hani Türk lirası bazında %5 prim yapacak abi. Neyle uğraşacaksın yani? Hiç uğraşmaya değmez altında. Bir de şu Allah rızası için, yani onu da söyleyeyim sonra biliyorum sıkıldım ben
de
artık.
Yok estağfurullah.
Ne olur yalvarıyorum, kendine ekonomi basını ismi takanlar, altın, dolar yeni rekorlar kırdı diye her gün başlık atmasınlar. Kıracak tabii ki. Başka bir şey olamaz. Yani bu maddenin tabiatı böyle. %50 enflasyonlu bir ülkede yaşıyorsun. Her gün bir miktar değeri yükselecek bunların.
Son dersiniz için de çok teşekkür ederiz.
Estağfurullah.
Çok sağ olun Atiye Bey. Çok teşekkür ederiz. Bu haftayı kapattık. Nisan ayına başladık. Umarız Nisan Mart'tan daha güzel olur. Berat Ağabey'in dediği gibi.
Evet. Mart hakikaten kapıdan baktırdı. Kazma kayık yaktırdı.
Evet. Yine bir boomer esprisiyle programı kapatıp İKAS'a teşekkür edip
İKAS'a minnetlerimizi sunuyoruz. Lütfen platformları ziyaret edin.
Haftaya görüşmek üzere.
Oğlum şu malları bir satamadım ben.
Nereden satacağım baba?
Kendi e-ticaret sitenden. Ben mi anlatayım?
Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. Hepsijet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FİBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, KOBİ'lerin yanında.